Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ بِسْمِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23 Ordat 1400, Hicri Kameri 2 Zilkade 1442 ve Miladi 13 Haziran 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşı ile Irak gelişmeleri üzerine yapan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim ve Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Ruhani Rusya Milli Günü'nü kutladı. Viyana'da müzakereler yoğun şekilde devam ediyor. Ulyanov, Viyana müzakerelerinin olumlu ve yapıcı olduğunu belirtti. Son 24 saatte İran'da 187 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi. Ve Türkiye'de aşı kampanyası devam ediyor. Şimdi haberler.
Keramet 10 gününün başlamasıyla birlikte İmam Rıza Aleyhisselam'ın Mutahhar Türbesi'nin tozarma töreni gerçekleşti. Muhabirimizin bildiğine göre Keramet 10 gününün başlamasıyla birlikte ve Ehl-i Beyt imamların 8.si Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'a mübarek veladet eşiğinde türbenin üzerindeki parmakla oturan tozlar manevi bir ortamda birkaç kez alınarak parmaklık temizlendi. Tören bu sabah Rezzevi Külliyesi sorumluları, din alimleri ve Rezzevi Külliye hizmetçilerinin katılımı ile düzenlendi. Tören türbenin üzerindeki parmaklığın kapısının açılmasıyla başlamakta, daha sonra ziyaretçilerin bir takım taleplerle ve hayır maksatlı olarak parmaklıkların arasından attıkları para ve mücevher gibi eşyalar toplanarak hazineye konulmaktadır. Törende Ehl-i Beyt Aleyhisselam meddahları Ehl-i Beyt Hanedanı hakkında metiyeler okudular. Keramet 10 günü bu hafta Ehl-i Beyt Hanedanı'nın kerimesi Hazreti Masume Selamun Aleyha'nın veladetiyle başlayarak Ehl-i Beyt imamların 8.si Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek veladeti yıl dönümüne kadar sürüyor.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda Rusya'nın ulusal gününü kutladı. İran'ın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Vladimir Putin'e Twitter üzerinden gönderdiği mesajda Rusya Ulusal Günü'nü bu ülke hükümeti ve halkına tebrik ederek iki ülke arasındaki dostane ve gelişen ilişkiler ve her alanda karşılıklı çabalarla genişleyeceği ve daha da gelişerek derinleşeceğinden emin olduğunu belirtti. Ruhani Putin'e mesajında şöyle yazıldı. Son yıllarda artan şekilde gelişmekte olan İran ve Rusya arasındaki dostane ilişkiler bundan sonra da karşılıklı irade ve çalışma ile tüm alanlarda yayılacak ve iki ülke halklarının karşılıklı çıkarları doğrultusunda daha da gelişerek derinleşecektir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, aşı temini, üretimi ve kampanya çalışmalarının rayına oturduğunu söyledi. İran'ın bildiğine göre Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Hükümet Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında yaptığı açıklamada yerli aşı için hükümet önlemleri ve desteği gerçekçi planlama ve bölümler arasındaki koordinasyonun doğru yolda olduğunu, aşı üretimi ve temini ve aşı kampanyası sürecinin rayına oturduğunu söyledi. Rouhani bu bağlamda hükümetin yerli korona aşılarının satın alınması için finansmanın sağlandığını ve gerçek girişimlerde de bulunmakla, affedersiniz, İran'a karşı zalimane yaptırımların döviz ve üretim kaynaklarına ulaşmayı daha zorlaştığını da söyleyen Rouhani, buna rağmen Merkez Bankası'nın yoğun çalışmaları ile gerekli dövizin sağlanarak hayvancılık aşıları için de finansmanın da sağlandığını vurguladı. Toplantıda ayrıca yerli korona aşısının satın alınması için de finansman kaynakları da ele alındı.
Siyasi koordinatörler ve yardımcılar düzeyinde oluşan İran İslam Cumhuriyeti heyetinin Viyana temasları yoğun şekilde devam ediyor. İran'ın bildirdiğine göre İranlı heyetin Viyana'da diğer heyetlerle siyasi koordinatörler, yardımcılar ve uzmanlar düzeyindeki ikili ve çok taraflı müzakereleri yoğun bir şekilde ve sürekli halde devam ediyor. Müzakerelere katılmak üzere dün Viyana'ya giden Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Seyit Abbas Irakçı Press TV'ye verdiği mülakatta gerektiği zamana kadar görüşmelere devam edeceklerini, zira hala birçok siyasi, teknik ve hukuki meselenin geride kaldığını belirtti. Irakçı, Bercam nükleer anlaşmanın diğer taraflarının daha önce yaşananların tekrarlanmayacağı konusunda Tahran'a güvence vermeleri gerektiğini belirterek bu hedefe ulaşmak için birçok siyasi, teknik ve yasal görüşmelere ve tartışmalara ihtiyaç olduğunu, bu bağlamda gerektiği zamana kadar görüşmelere devam edeceklerini sözlerine ekledi. İran ve 4+1 görüşmeleri, 6. turu ise Amerika yaptırımlarının kaldırması ve bu ülkenin anlaşmaya muhtemel geri dönmesi konusunda dün Viyana'da Bercam Ortak Komisyon oturumunda düzenlenmesiyle başladı.
Viyana'da uluslararası kurumlarda Rusya temsilcisi Avusturya'nın başkentinde İran ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin yapıcı ve olumlu olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mihail Ulyanov bu bağlamda paylaştığı tweet mesajında İran ve Rus heyetlerinin bugün Avusturya'nın başkentinde Bercam nükleer anlaşmasının ihya görüşmeleri çerçevesinde görüşmeler sürecindeki belirgin sorunlar hakkında yapıcı ve olumlu görüşmelerde bulunduklarını duyurdu. Ulyanov yine Twitter üzerinden paylaştığı diğer mesajında İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı ve baş müzakereci Seyit Abbas Irakçı ile Bercam müzakerelerinde görüşme sürecini koruyacaklarını duyurdu. Bu arada Adnan'ın açıklanmasını istemeyen Amerikalı üst düzey bir yetkili Viyana'da Bercam ile ilgili dolaylı görüşmelerin durumu hakkında Washington Post'a yaptığı açıklamada nihai anlaşmaya varmak bağlamında çatrakların giderilmesi ve geride kalan ihtilafların çözülmesi için birkaç hafta zaman alacağını söyledi. Söz konusu kimliği belirlenmeyen kaynak, Joe Biden hükümetinde iki taraf İran ve Washington arasında güvensizliğin giderilmedi ve Viyana müzakerelerin sonuçlarını kabullenmek için siyasi kararlar alınmadığı müddetçe görüşmede %70 veya %80 ilerlemenin önemli olmadığını söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçen gün yeni müzakere turu neticesinde tüm taraflardan nihai anlaşmaya varmak için esneklik göstermelerini istedi.
Korona ile Mücadele Milli Komitesi Sözcüsü, gerekli izinlerin verilmesi ve onaylanması durumunda İran halkı için yerli aşılama kampanyası gelecek hafta yerli aşı ile başlayacağını söyledi. İran Press'in bildirdiğine göre Ali Rıza Reisi COVID-19 hastalığına karşı ihtiyaç duyulan aşının temini konusunda yaptığı açıklamada daha fazla aşı yapmak için temel yerli aşı üretimi olduğunu söyledi. Reisi yerli aşı üreticilerinin olumlu performansları olduğunu ve hali hazırda çeşitli fazlarda klinik araştırmaların incelenmekte olduğunu belirtti. Korona ile Mücadele Milli Komitesi Sözcüsü ayrıca halkın nüfusunun en az %70'in aşılanması için yaklaşık 120 milyon doz aşıya ihtiyaç olduğunu, bunun %60'ının yerli ve %40'ının yabancı ve ithal aşıdan sağlanacağını ifade etti. Reisi Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar kadar 16 milyon 800 bin doz aşıyı COVAX'tan satın aldığını fakat az bir miktarının İran'a ulaştığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın diğer ülkelerle aşı satın almak için anlaşma sağladığına işaretle şimdiye kadar yaklaşık 5.5 milyon doz aşının ülkeye geldiğini de sözlerine ekledi.
İran Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada son 24 saatte ülkede maalesef 187 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Peresin bildirine göre İran Sağlık Bakanı yayınladığı bildiride bugün hayatını kaybeden 187 kişiyle birlikte salgının başından itibaren toplam 82.098 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bu bağlamda yayınlanan bildiride ayrıca son 24 saatte 8.195 kişiye kesin COVID-19 teşhisi konuldu. Böylece toplam hasta sayısı ise 3.028.667 oldu. Bildiriye göre şimdiye dek 2.652.792 hastanın karantinası ve hastane tedavisi sona ererek sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanlığı bugüne kadar 4.327.533 kişinin birinci doz ve 827.106 kişinin de ikinci doz aşısını olurken toplam 5.154.639 kişinin aşılandığını belirtti.
Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanların sayısı 33 milyonu aştı. TRT Haber'in bildirdiğine göre Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün toplam 449.684 aşı yapıldığını belirtti. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Koca 12 Haziran Cumartesi günü toplam aşılar yapıldı ve aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485'i gelip aşılarını yaptırdı ve normal hayata bir adım daha yaklaştık sağ olun diye yazdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada 40 yaş ve üstüne kadar indiklerini de belirtti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Başkanlığından üst düzey bir heyet Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti destek bağlamında Libyalı yetkilileriyle bir araya geldi. Anadolu Ajansı'nın bildiğine göre Türkiye'den üst düzeyli bir heyet pazartesi günü NATO toplantısı öncesi Trablus'ta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkilileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu bağlamda Twitter üzerinden paylaştığı mesajda bu grup Hükümet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El-Mişri, Cumhurbaşkanı El-Menfi, Dışişleri Bakanı Ammar El-Lafi ve Başbakan Abdülhamid Dibeyde ile görüştü yazdı. Çavuşoğlu ayrıca Libya'lı mevkidaşı Necla Menguş ile bir araya gelirken ay sonunda tekrar Antalya diplomasi toplantısında görüşeceğini duyurdu. Bu arada Libya Ulusal Ordu Sözcüsü Ahmet El-Mismari dün yaptığı açıklamada ülkede Türkiye paralı askerlere ve yabancı silahlı güçlerin varlığını eleştirerek bunun işgalcilik olduğunu belirtti. El-Mismari Libya'da yabancı paralı askeri güçlerin varlığının onların ihraç edilmesi için gerçek küresel iradenin olmaması sebebi olduğunu da ifade etti. Türkiye, Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki çıkarlarını korumak amacıyla Libya'da krizin tırmanmasıyla ciddi şekilde ülke olaylarına müdahil olarak Faiz Seraj, hükümetini Halife Hafter güçlerine karşı destekledi. Fakat Tobruk'ta bulunan ve Hafter güçlerine destek veren Libya parlamentosu oy birliğiyle Türkiye ile ilişkilerin kesilmesini onayladı.
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e karşı 13 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. TRT Haber'in bildirdiğine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Haziran'da IŞİD ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında 13 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye çağrı, ifade özgürlüğü suç değildir. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığı, ifade özgürlüğüne haksız ve orantısız müdahalelerde bulunduğu, gazetecilerin yeterli sebep ve delil olmaksızın tutuklu yargılandığı gerekçesiyle uyarı geldi. Konseyin Bakanlar Komitesi'nce hazırlanan raporda Türkiye'den kanun ve mevzuatlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygun şekilde acil değişiklikler yapması istendi. Ceza hukukunun ifade özgürlüğünü kısıtlamaması gerektiği vurgulandı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'den ifade hürriyetinin suç teşkil etmediğini açıkça ortaya koymak için ilgili mevzuatı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarıyla uyumlu kılacak şekilde ivedilikle değiştirmesini istedi. Karar organı, Türk toplumunda ifade hürriyetine değer verilmesi ve ceza hukukunun bu hürriyeti kısıtlamak için kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin de üyesi olduğu Strasbourg'daki Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının infazını denetlemek için yaptığı son toplantısında Türkiye aleyhine uzun süredir devam eden bir dizi ifade hürriyeti davasına ilişkin geçici kararı kabul etti. Bu davalarda AİHM tarafından tespit edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlalleri, başvuranların ifade özgürlüğüne haksız ve orantısız müdahaleleri, gazetecilerin ilgili ve yeterli gerekçe olmaksızın tutuklu yargılanmasını ve özellikle de Cumhurbaşkanı ve kamu kurumlarına hakaretten cezai mahkumiyetlerini ihtiva ediyor. Habere göre Türkiye'nin bu kararların uygulanmasında ilerleme kaydedip kaydetmediği konusunda yapılan son incelemelerin ardından Bakanlar Komitesi yetkilileri Türk makamlarından Ceza Kanunu'nun 301. maddesini değiştirmelerini ve ifade hürriyetini korumak için hem ceza hukukunda hem de terörle mücadele kanununda yapılacak başka değişikliklerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Komitenin Türkiye'den diğer bir talebi de söz konusu suçlarla ilgili son 5 yılda başlatılmış kovuşturma ve mahkumiyetlerin toplam sayısının iletilmesi ve kovuşturulan, mahkum edilen ve gözaltına alınan gazetecilerin sayısını gösteren ayrıntılı istatistik bilgilerin ve iddiaların kendilerine sağlanması yönünde. Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasına ilişkin bir sonraki değerlendirmesini Mart 2002 toplantısında gerçekleştirecek. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu devam ederken temizleme çalışmalarına başlandı. Muhabirimizin Ankara'dan bildirdiğine göre müsilaj sorunu Marmara Denizi'nde başlamanın ardından sorun Karadeniz ve Ege Deniz kıyılarına bile ulaşmış durumda. Bu arada Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'nde müsilaj temizliğine bütün belediyeleri aralıksız devam edildiğini bildirdi. Bakan Kurum Twitter hesabından Marmara Hepimizin etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Marmara Denizi'mizde bütün belediyelerimizle müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz. Atık kabul gemileri, deniz süpürgeleri, vidanjörlerle temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Müsilaj yoğunluğunu an be an takip ederek müdahalelerimizi yoğunlaştırıyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ve Lübnan Hizbullah'ına karşı sözleri Hamas sözcüsünün tepkisiyle karşılaştı. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Hamas sözcüsü Hazım Kasım bugün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed tarafından Batı ülkelerin Hamas'ı terörist tanımaları için kışkırtılması aptalcılığa ve tüm milliyetçi kavramlara aykırıdır dedi. Hamas sözcüsü bu açıklamaların Siyonistlerin yenilgiye uğrayan propagandalarına paralar ve Arap halkların Filistin direnişine verdiği desteğe karşı olduğunu sözlerine ekleyerek vurguladı.
Bazı haber kaynakları Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'nin görevinden istifa etmek istediğini duyurdular. Anadolu Ajansı'nın iki güvenilir kaynaktan aktardığına göre, Lübnan'da yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Saad Hariri istifa kararı aldığını ve muhtemelen bu hafta konuyu açıklayacağını duyurdu. Haber kaynaklarından biri Cumhurbaşkanı yakınlarını engel oluşturmakla suçlarken, Hariri'nin Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'u bağlı bir siyasi ekip tarafından yapılan sabotajlar nedeniyle görevinden ayrılmaya ve istifa etmeyi planladığını söyledi.
Yemen Alimler Derneği, Suudi Arabistan'ın Suudi olmayan Müslümanların kutsal hac ibadetine gerçekleştirmelerini engelleme hareketini kınadı. El Mesire'nin bildiğine göre Yemen Alimler Derneği bugün yayınladığı bildiride, Riyad'ın bu yılda koronavirüs bahanesiyle ikinci kez hac farizasının gerçekleşmesini engelleme kararını Amerika ve Siyonist rejime yaranma çabaları olduğunu belirtti. Söz konusu bildiride Suudi Arabistan'ın bu yılki hac törenini engelleme girişiminin Amerika ve Siyonist İsrail rejimi saray senaryolarına eşlik etti, alınan kararın Washington veya Tel Aviv'de alınmasının mümkün olduğu ifade edildi.
Ve son haberimiz, Bahreyn Şiiler lideri Şeyh İsa Kasım, Ala Halife rejim hapishanelerinde olan bir esirin vahim durumundan endişeli olduğunu belirtti. El Ahz sitesinin bildirdiğine göre Şeyh İsa Kasım bugün yayınladığı bildiride, Ala Halife rejimi hapishanesinde kasten işkenceye uğrayan Şeyh Abdülcelil el-Mikdad'ın tehlikeli hastalığı hakkındaki şikayetlerinin dikkate alınmadığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, G7 zirvesinde Biden'dan yeni iddia başlığı altında. G7. G7 zirvesi koronavirüsün bıraktığı etkilerden dünya ekonomisini kurtarma ekseni etrafında Cuma gününden itibaren Britanya'da başladı. Bu 3 günlük zirvede Britanya'nın Cornwall bölgesinde St. Louis sahil köyünde başlayan 3 günlük zirvede Amerika, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan gelişen 7 ülke cumhurbaşkanları ve başbakanları, ayrıca Avustralya, Hindistan, Güney Kore ve Güney Afrika liderleri ve de Avrupa Komisyonu ve Konsey Başkanları da bulunmaktadır. Bu zirve dünya liderlerinin 2 yılın ardından ilk yüz yüze görüşmesi sayılır. Buna rağmen G7 zirvesini etkileyen durum, Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'ın ilk kez bu zirveye katılmasıdır. Biden ise Twitter'da zirveye katılan liderler ile beraber çektiği fotoğrafı paylaşarak şu paylaşımda bulundu: "Diplomasi geri dönmüş." Görünen o ki Biden'ın bundan maksadı Amerika'nın dünyaya yönelik yaklaşımının Trump dönemine göre değiştiğini ima etmektir. Trump tek taraflı yaklaşımı çerçevesinde önce Amerika sloganı doğrultusunda pratikte transatlantik ilişkilerinde ve G7 grubunda bulunan ülkeler arasında çatlakları ve ihtilafları büyüten siyasetler ve girişimlere başvurdu. Trump'ın siyaset, ticaret, çevre ve güvenlik alanındaki yaklaşımı genellikle G7 üye ülkelerin siyasetlerine ve yaklaşımlarına ters düşmesinden dolayı pratikte G7'yi dağılmaya ve zayıflatmaya götürdü.
Ancak Joe Biden şimdi de Washington'un ortakları ve müttefikleriyle müzakerelere ve istişarelere dahil olan diplomasinin geri döndüğünü iddia ediyor. Biden konsensüse dayalı siyasetlere dayanarak çok taraflılığı güçlendireceğini de öne sürmektedir. Joe Biden, Beyaz Saray'a gelmesinden beri özellikle de açıklamalarında ve bildirilerinde defalarca transatlantik ilişkilerinin soğumasına ve uygun olmayan durumuna değinerek bu durumun Trump'ın siyasetleri ve girişimlerinden kaynaklandığını, bu alanda revizyona gidilmesi gerektiğini ve Avrupa ile Amerika'nın yakınlaşması gerektiğini belirtti. Bu açıdan görünen o ki Biden'in başkan olarak G7 olmak üzere önemli zirveye katılmasının Amerika'nın demokrat başkanı Joe Biden'in Washington'un ortakları ile ilişkilerinden yönetilmesinde büyük bir sınav sayılıyor. Bu bağlamda Trump'ın Avrupa'ya karşı ve G7 üyelerine karşı başlattığı tarife ve ticaret savaşı, Paris İklim Anlaşması, Berjam Nükleer Anlaşması, Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşmalarından çekilmesi ve NATO'nun özellikle Almanya'ya karşı baskıları artırmasının da bu süreçte pek olumsuz etki yarattığı söylenebilir. Görünen o ki Avrupalı liderler, Amerika'nın yeni başkanından eski Başkan Trump'ın Avrupa'ya karşı yaklaşımını terk etmesini bekliyorlardı. Bu varamda Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise G7 zirvesinin ilk gününde Biden'in yaklaşımına değinerek onun çok taraflılık taahhütlerine bağlı olduğunu da öne sürdü. Joe Biden'in Amerikan dış arenasına diplomasının geri dönüşüne dair açıklamalarına rağmen Biden hükümetinin Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği cinayetler Kuzey Akımı 2 projesine karşı çıkmakta ve Almanya'nın zararına olan yaptırımlara devam ettirmek, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile silah satışı ve askeri ilişkilere devam ettirmek, Suudi koalisyonun Yemen halkına karşı zalimane savaşını desteklemek, tam da Trump gibi İran'a karşı maksimum baskı siyasetini sürdürmek ve yaptırımları da iptal etmemek, Çin ve Rusya ile mücadeleyi sıkılaştırmakla pratikte Trump'ın tek taraflı siyasetlerini sürdürdüğü gözlemlenmektedir. Görünen o ki Amerika'nın bugünkü dış siyaseti Trump'ın dış siyasetine fazlasıyla benzemektedir. Mısırlı analist Mansur Ebu Azim ise şöyle diyor: Amerika başkanları tahakküm ve hegemonya ilkelerine dayanarak, askeri ve ekonomik güce dayanarak dünyayı yönetmek istiyorlar. Amerika hiçbir zaman bir taraftan da yumuşak güce dayanarak dünyayı yönetmekten de vazgeçmedi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye'li üst düzey heyetin Libya'ya ziyareti etrafında. Türkiye hükümeti Libya'da geniş çaplı varlığını sürdürmek için önceden bildirilmeyen üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyeti Libya'ya gönderdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan oluşan bu heyet Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bildirilmeyen bir ziyaret gerçekleştirildi. Türkiye İstihbarat Teşkilatı Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Bürosu Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de bu heyete eşlik etti. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyaretinden önce İtalya'nın Sicilya Adası'nda İtalyan ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüşmüştü. Türkiye'li üst düzey heyetin Libya'ya beklenmedik ziyareti daha önce Amerikalı yetkililerin Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından geldi. Bu bağlamda Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşı ile telefonda görüşüp bölgesel ve güvenlik meseleleri hususunda istişarelerde bulunmuştu. Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşı ile görüşmesinin ardından Amerika ile güvenlik ve bölgesel meselelerde ortak bir görüşe sahip oldukları tweetini anlattı. Buna rağmen daha önce de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara ve Washington ilişkilerinde temel ihtilafların olduğu ve bu görüş farklılıklarının çözümünün kolay olmayacağını belirtmişti. Son 10 yıllarda Amerika ve Türkiye ilişkilerine bakıldığında iki tarafında geniş çaplı ihtilaflar ve görüş farklılıkları yaşadığı söylenebilir. Görünen o ki Türkiye Cumhurbaşkanı Amerika ve Avrupa'yı baskı altında bırakmak amacıyla Türk üst düzey heyetini beklenmedik bir şekilde Libya'ya göndermiştir. Türkiye ile Amerika arasındaki geniş ihtilaflara rağmen görünen o ki Ankara yetkilileri muhabirlerle konuşmalarında Washington ile ihtilafların az olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Aslında Türkiye ile Amerika arasındaki ihtilafların büyük bir bölümü Türkiye'nin batıdan bağımsız hareket etme politikasından kaynaklanmaktadır.
Bu hususta şöyle bir değerlendirme yapmak da mümkündür. Batılı devletler Türkiye'nin Suriye, Irak, Libya ve Kıbrıs adasındaki varlığından ve müdahalelerinden rahatsızlar ve buna ciddi bir şekilde karşılar. Aynı zamanda Batılı devletler Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığına da karşı olup Türkiye'nin tutumlarından vazgeçmesini istiyorlar. Buna karşı ise Ankara makamları kendilerini bağımsız göstermeye çalışarak Batı devletlerinin talepleri karşısında direnmeye çalışıyorlar. Bu karşıya çıkmalara ve Türkiye ile Amerika arasındaki itiraflara rağmen Ankara hükümeti bağımsız hareket etmeye çalışmasını paralel olarak Batılılar ile özellikle NATO çerçevesindeki işbirliklerini devam ettirmek istiyorlar. Gerçekte Türkiye bir yandan başta NATO çerçevesinde Batı ile işbirliği yapmasına rağmen itiraflar yaşamaktadır. Buna rağmen Türkiye'nin askeri uzmanları NATO ile işbirliğinin milli çıkarlara aykırı olduğunu da düşünüyorlar. Bu bağlamda Mavi Vatan kavramını 2006'da ortaya atan ve geliştiren Amiral Cem Gürdeniz ile yazdığı kitaplar ve çizdiği haritalarla kavramın doktrine dönüşmesinde önemli rol oynayan Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doçent Doktor Cihad Yaycı, Ankara hükümetinden Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'deki deniz havzalarına daha fazla önem verilmesini de istemiştir. Bu teorisyen ve tanınmış uzman NATO zirvesinin düzenlenmesi döneminde Türkiye'nin NATO'daki konumunu da net bir şekilde ortaya koydu ve Türkiye hükümetinin NATO'dan ve zirvesinden özel bir beklenti içerisinde olmaması gerektiğini de belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem denizciler. Akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Lakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
Biranci tarjistina i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyiciler. Bir sohbetimizde daha, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. 10 Haziran 2014 tarihinde IŞİD teröristleri Irak'a girerek Musul kentinin kontrolünü ele geçirdiler ve devamında Irak'taki varlıklarını tüm ülke coğrafyasında pekiştirdiler. IŞİD'in Irak'a saldırısından 7 yıl geçerken günümüz şartlarında bu konuyu tekrar gözden geçirmek büyük önem taşıyor. Biz de bu konuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. IŞİD'in işgalinden sonra Irak'ın altyapısına, halkına ve genel olarak toprak bütünlüğüne verilen zararlar şimdi nasıl acaba telafi edilecektir? Bunları kısaca gözden geçirmek istiyoruz. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Şimdi 2014 yılında Irak'ın meclis seçimleri ardından siyasi çekişmeleri geride bırakmakta olduğu bir ortamda IŞİD teröristleri saldırdılar bildiğiniz gibi. Ve şimdi 7 yıl geçerken Irak'taki gelişmeler özellikle IŞİD işgalinden sonra ister siyasi yönde olsun veya güvenlik açıdan sizce daha çok hangi yönde ilerliyor acaba?
Vallahi Irak önümüzdeki yıllarda toprak bütünlüğünü korumakta ve ne derler ülke sınırlarını eskisi gibi hale getirmekte çok zorlanacaktır. Fiilen biliyoruz ki üçe bölünmüş bir durumda Irak maalesef. Bu her ne kadar Irak'ta anayasal sisteminde de federal bir sistem varken ama bunu fiilen şimdi bir sosyolojik bölünmeye de sebep olmuştur. Esasen şöyle bir durum var. Esasen ne derler? Irak'ta nihayet Cumhurbaşkanı Kürt seçiliyor. meclis başkanı Sünni, başbakan Şii seçiliyorsa da bu normal. Nihayetinde bu birçok ülkede bu uygulamaya konmuştur önceden. Mesela Lübnan'da bunun gibidir ama Irak'ta yabancı ülkelerin işgalinden özellikle Amerikan işgali ve kuzeyde de her zaman için Amerikan destekli bir Barzanistan kurma hedefleri veya o düşünceyi hayata getirmeye yönelik o insanlarda var olan düşünce Irak'ın toprak bütünlüğünü tabii her zaman için tehdit ediyor. Bu nedenden dolayı ilk fırsatta cüssü bir Irak için önce hakikaten bütün paramiliter grupların da içinde cezbolduğu bir Irak Milli Ordusu kurulması lazım. Sonradan da bu şeyin özellikle bu Barzanistan bölgesinde mutlaka ama mutlaka asla böyle bir bağımsız şu devletin kurulmayacağına dair orada çok kesin bir irade ortaya koyması lazım. Bu tabii ki komşularla da ilgilidir. Örneğin Türkiye, İran ve Suriye hava sahalarını böyle bir girişim olduğu takdirde kapatacaklarını baştan bölgesel yönetime ilan etmeleri gerekiyor ki öyle bir hevesten vazgeçsinler. Bu sağlandıktan sonra zaman içerisinde güçlü bir Irak olur. Zaten ekonomisi çok güçlü olur çünkü çok zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Ondan sonrası arda arda seçimdir, iktidardır, başbakan, bunlar hepsi gelir. Ama öncelikle dediğim gibi toprak bütünlüğü ve ülkenin sınırları güvence altına alınması gerekiyor ki bu da başta dediğim gibi IŞİD ve benzer terör örgütleri gibi onların da en azından bazı bölgelerde hakimiyetlerine artık son vermesi gerekiyor. Bu tabii Suriye için de geçerlidir. Zira bir yerde bir terör örgütü olduktan sonra diğer komşulara bunlar geçişken sınırlardır. Oradan geçip orada tekrar istikrarsızlık yaratabiliyorlar.
Doğru. Hocam şimdi bu dış tehditlere karşı Irak'ın güçlü bir şekilde hareket etmesi yani çoğu uzmanlara göre merkezi yönetimiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin birlikte ve aslında beraber çalışmaları gerekiyor. Şimdi bu bağı sizce hangi faktörler etkiliyor? Yani acaba Amerika'nın bölgedeki varlığı mı?
Şöyle ki açıkçası bu bölgesel Kürt yönetimi mutlaka bu bağımsızlık hevesinden vazgeçmesi gerekiyor. O heves içlerinde nasıl olsa bir gün Irak merkezi hükümeti zayıflar, biz de buradan aradan fırsattan yararlanır, bağımsızlığı ilan ederiz. Düşüncesi olduğu takdirde Irak hiçbir zaman bir birleşik, bütünleşik bir Irak olmayacaktır. Kaldı ki dediğim gibi nihayetinde çok güzel bir ortam var şu anda. Anayasalarına göre de federal devlet sistemi vardır. Dünyada birçok federal devlet vardır ve çok güçlüdürler. Federal devletlerle federal hükümetin beraber hareket ettiği bir ortamda nihayetinde Irak'ta dediğim gibi bir Kürt Cumhurbaşkanı oluyor her zaman. Dışişleri Bakanlığı her zaman Kürtlerden seçiliyor. Buna yetinmeleri gerekiyor. Ama dediğim gibi özellikle İsrail'in mutlaka Orta Doğu'da bir tane Kürt devleti kendinin yandaşı veya kendisine çok yakın ilişkiler olan bir devletin kurulması yönelik çabalarından vazgeçmeyince ve bu çabalara maalesef Irak'ta da özellikle Barzani grubunun dönem dönem çok yakın temaslı olmaları her zaman için böyle bir hedef güdülüyor ve bu Birleşik Irak'ın oluşumunda en büyük engeldir. Bir de dediğim gibi en önemli mesele de diğer üç komşunun yani Suriye, Irak'ın komşuları bu taraftan, Kuzey Irak'ta, İran ve Türkiye bu konuda kesin ama kesin yani böyle kırmızı çizgi olaraktan böyle bir Barzanistan hükümetinin kurulduğu takdirde asla hava sahalarından ve karalarından oraya herhangi bir yardım getiremeyeceğini ilan ettikleri takdirde asla ayakta kalamaz böyle bir devlet. Erbil'de ya da Süleymaniye'de ya da Dahuk'ta sen bir devlet kurursun ama oraya dışarıdan herhangi bir yiyecek, içecek, başka şey gitmeden sonra onun bir ay bile, bir hafta bile yaşayamaz. Bu nedenle de diğer komşu devletlerinde çok çok acil olarak bazı başka ideolojik ön yargılarını bırakıp hem istihbari, hem güvenlik, hem her alanda işbirliği yapmaları lazım ki dışarıdan özellikle İsrail ve Amerika'nın hem Suriye'nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştıkları bu terör devletini hem Irak'ın kuzeyinde oluşturmaya çalıştıkları bunlardan vazgeçmeler lazım. Tabi bunun için dediğim gibi bir cüssü Irak hükümeti de gerekiyor. Cüssü bir merkezi Irak hükümeti olduktan sonra diğerleri çok kolaylıkla çözülmeyecek sorunlar değildir.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla Irak gelişmeleri çerçevesinde özellikle IŞİD işgalinden sonraki yaşanan gelişmelerle ilgili görüş ve analizlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Kayhan gazetesinde koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi Sözcüsü Ali Reza Reis'in salgının yurt genelinde gerilemeye başladığını duyurması, İran'ın Kutsal Meşir kentinin Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Seyit Kazım Ferehmen'den İranlı uzmanların geliştirdiği Coviran bereket aşısının eyaletin 4 kentinde uygulanmaya başladığını duyurması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın hava savunma gücüyle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Hatemul Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade, İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Savunma Kuvveti ile İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti'ne bağlı Hava Savunma Birlikleri her türlü tehdide karşı koymak üzere tam koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Cumartesi günü İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti'ne bağlı Hava Savunma Birliklerini ziyaret eden General Rahimzade, iki kuvvetin İslam İran'ın hava sahasını her türlü tehdit ve saldırıya karşı savunmak üzere tam koordinasyon içinde olduklarını belirtti. General Rahimzade bölgede en güvenli hava sahasının İran'a ait olduğunu vurguladı. Başkent Tahran ve ülkenin güneyinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti'ne bağlı Hava Kuvvetleri Birliklerini ziyaret eden General Rahimzade, birliklerin komutanları ve personeline hitaben yaptığı konuşmada hava savunma birliklerinin her açıdan tam teyakkuzda olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. General Rahimzade ayrıca İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti Komutanı General Hacızade'ye de İranlı uzmanların tasarım ve yapımını gerçekleştirdikleri 9D hava savunma sistemi ve Kudüs radar sisteminin bu kuvvetin envanterine katılmasından dolayı teşekkür etti.
İtilat gazetesinde İran ve 4+1 grubuna üye olan Fransa, Almanya, Britanya, Çin ve Rusya heyetleri cumartesi günü Bercam nükleer anlaşmasını ihya etme müzakerelerinin yeni turuna başlaması, İran ordusu başkomutanı General Seyyid Abdurrahim Husevi'nin seçimlerin güçlü bir kalkan gibi ülkeyi düşman komplolarına karşı koruduğunu ve nizamın yumuşak gücünü takviye etme ve ülkenin konumunu yüceltme fırsatı olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Kuzey Irak'ta Kürt parlamenter Reven Hirori'nin Türkiye'nin Irak kuzeyine askeri müdahalesine karşı Irak'ta Kürt parlamenterin tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Kuzey Iraklı Kürt parlamenter Revenge Rory, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları sonucunda Kuzey Irak'ta 38 köy boşaltıldığını, birçok mezarın yandığını açıkladı. TSK'nın Kuzey Irak bölgesine yönelik karadan ve havadan harekatı hakkında açıklama yapan Rory, yöre halkı çok mağdur olduğunu ve evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Rory, TSK Kuzey Irak bölgesinde 8 yeni karargah kurduğunu, oysa PKK unsurlarının dağlarda sabit konumları olmadığını ve sürekli yer değiştirdiklerini kaydetti. Rory, bu arada çatışma bölgelerinde yer alan köylerde yaşayan insanlar çok kötü durumda olduğunu, bazı mezarların yandığını, son operasyonlarla birlikte toplam 38 köy boşaltıldığını, köylüler tazminat talebinde bulunduğunu ifade etti.
Hemşeri gazetesinde Filistin gelişmelerini konudan bir haber dikkatinizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Hamas liderlerinden Mahmud Zahar, Korsan İsrail'in yok olması Suriye, Lübnan ve Filistin'in ortak menfaati olduğunu, bunun için Suriye, Lübnan, Hamas ve Filistin direnişi birlikte ve koordineli bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Zahar, Kudüs Kılıcı Savaşı'nın sonuçları Korsan İsrail rejimi ve ortaklarına çok ağır geldiğini, Siyonistlerin bu savaşta büyük hezimete uğradığını kaydetti. Kudüs Kılıcı Savaşı Siyonistlerin yenilmezlik iddialarını boşa çıkardığını kaydeden Zahar, gelecek savaşın nihai kaderi belirleyecek savaş olacağını kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyalarının sürmesi,
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Gorisi'nin İran'la ilgili raporu ve İran temsilcilerinin eleştirileri
ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afganistan İşleri Temsilcisi Başkanlığındaki heyetin İran ziyareti.
Geçen hafta İran'la ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detay.
İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir haftadan az bir süre kaldı. Önümüzdeki 18 Haziran Cuma günü İran halkı tercih ettiği adayı seçmek için sandık başına gidecek. Kalan sürede seçimlerde aday olan 7 kişi toplumun temel sorunları alanındaki görüşlerini ve programlarını açıklamaya çalışıyorlar.
Bu kapsamda geçtiğimiz hafta 7 Cumhurbaşkanı adayı arasında iki seçim tartışması yapıldı. Son münazara ve canlı yayın tartışması cumartesi akşamı yapıldı. Bu tartışmalarda adayların ekonomik programlara ve toplumun sorunlarına çözümlere ilişkin görüş ve programları ile ilgili konuşmaları ve Cumhurbaşkanı ve gelecek hükümetten beklentilere olan bakışlarını da dile getirmeleri öngörülmüştü.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu hususta İslami Şura Meclisi Başkanı ve milletvekilleriyle görüntülü konuşmasında adayları Amerika'da ve Avrupa'daki bazı ülkelerde skandal olacak şekilde seçimleri iktidar savaşı ve hakaretli yaklaşımların alanına dönüştürmemeye çağırarak, geçmişte de seçim programlarında ve tartışmalarda bu gibi yıkıcı, töhmet dolu ve panik yaratma yöntemlerine başvurulduğuna ülke zararlı çıktı dedi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şöyle bir hatırlatmada da bulundu. Tartışmalarda ve röportajlarda İslami etiğe uymak, bu ahlaki kuralların topluma geçmesine ve halkın da örnek almasına da yol açar. Doğal olarak da tartışmalar kimi zaman tarafların görüşlerinin mantıklı olarak doğrulanmasına veya reddedilmesine yol açmalıdır. Ancak siyasi ahlaktan uzaklaşılması halinde bu durum gerçekleşemez. İşte bu beklenti çerçevesinde herkes 3. canlı yayın tartışmasına odaklanmıştır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei şöyle bir açıklamada da bulundu. Son 42 yıl içerisinde düşmanların propagandif çalışmaları, seçimlerden önce halkın katılamayacağını söylemesi ve ardından seçilen kişinin yetkisiz olduğunu iddia etmelerine dayalıydı. İslam İnkılabı lideri halka hitaben ise şöyle bir vurguda bulundu. Seçimler tek bir günde düzenlenecek ama etkileri yıllarca devam edecektir.
Halkın oylarına başvurmak İslam İran'ın demokratik cilvelerinden biridir. İran İslam İnkılabı'nın da zaferi ulaşmasından birkaç ay sonra gerçekleşen Nisan 1979 referandumu bunun da net ve en belirgin örneğidir. Bu referandum çerçevesinde İran milletinin oyları ile İslam Cumhuriyeti sistemi de kurulmuştur. O zamandan beri İran'da her yıl ortalama bir seçim yapılıyor. Bu sürecin devamı her zaman halkın seçimlere katılımının görkemli bir varlığını göstermiş ve büyük bir destanı gözler önüne sermiştir.
Cumhuriyetin felsefesine göre sandıklar sadece bir kişinin ülke işlerini yürütmek için ortaya çıkardığı bir fenomen olarak görülmemelidir. Sandıklar toplum üyeleri arasında sosyal sermayeyi ve güveni garanti altına almanın, toplumun çıkarlarını ve ulusal güvenliğini sağlamanın bir simgesidir. Bu nedenle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, sandıkta geniş bir katılımın gerekliliğini vurgulayarak, Cuma günü kim kazanırsa kazansın, neticede İran halkının ve İslam Cumhuriyeti sisteminin asıl kazanını olduğunu belirttiler.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlardaki büyükelçisi Kazem Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yöneticiler Kurulu'na sunduğu rapora tepki olarak açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda Kazem Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın son raporu, bu kurumun sekreterliğinin İran ile işbirlikleri konusunda tek taraflı yaklaşımını, işbirlikler düzeyini ve etkileşimleri göz ardı ettiğini gösteriyor. Bu durum iki taraf arasında gelecekteki etkileşimler yolunda engel oluşturabilir açıklamasında bulundu.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, pazartesi günü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu oturumunun ilk gününde Bu kurumun İran'ın anlaşmalara dayalı olarak beyannamelerin doldurulması ile ilgili soruların net olarak yanıtlanmamasını, İran'ın nükleer programının barışçıl olma hususunu etkilediğini iddia etti. Grossi ayrıca İran'ın bazı noktalarında bildirilmeyen nükleer faaliyetlerin olduğunu da iddia etti.
Tüm bu iddialara rağmen Grossi'nin bildirisi gerçek dışı olup sırf Amerikan hedeflerinin doğrultusundadır. Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun oturumunun düzenlendiği sırada Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de ülkesinin Bergen nükleer anlaşmasındaki taahhütlerini ayakları altına almasına değinmeden İran'ın hala Bergen nükleer anlaşmasına dönmeyi hazır olup olmadığının belirsiz olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ise Amerika Dışişleri Bakanı'na gösterdiği tepkide şu açıklamada bulundu. Amerika Başkanı ve Blinken'in Trump ve Pompeo'nun maksimum baskı siyasetini bırakmaya ve ekonomik terörizmi pazarlık yapmak için bir baskı aracı olarak kullanmayı durdurmaya hazır olup olmadığı belirsizdir. İran, Bercam nükleer anlaşmasına bağlı kalmıştır. Bunu anlamak için 36. paragrafı okumak yeterlidir.
Bercam nükleer anlaşmasının 26. ve 36. paragraflarına göre karşı taraf taahhütlerine bağlı kalmadığı sürece İran, bu anlaşmadaki taahhütlerini kısmen veya tamamen durdurabilir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, 8 Mayıs 2019'da yani Amerika'nın tek taraflı olarak Bergen nükleer anlaşmasından çekilmesinden bir yıl sonra anlaşmanın 26. ve 36. fıkralarına göre adım adım taahhütleri azaltacağını ve bir denge oluşturacağını belirtti.
İran'ın Viyana'daki temsilcisi ise müzakere taraflarına İran'ın iyi niyeti sayesinde oluşan bu fırsattan yararlanıp yaptırımları pratik olarak kaldırma tavsiyesinde bulundu. Ancak Grossi'nin son raporu bu yola ters düşmekte ve müzakerelere paralel olarak İran'a baskı kurmak istendiğini göstermektedir. Garibabadi'nin de belirttiği gibi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun raporu asılsız ve geçersiz bir rapordur. Çünkü dayanılabilir kaynaklara dayanmıyor. Ayrıca ikna edici de olmamakla beraber yapılan işbirlikleri ve sağlanan gelişmeleri de sağlamamaktadır.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Afganistan'ın özel temsilcisi Jane Arnold geçen hafta bir hırriyet başkanlığında İran'ı ziyaret etti ve Afganistan'daki gelişmelere görüşmek üzere İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ile bir araya geldi. Zarif, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde barış ve güvenliğin sağlanması zaruretinin yanı sıra Afganlar liderliğindeki barış sürecine, İran'ın Afganlar arası müzakerelere desteğini ve Afgan halkının geçmişte elde ettiği başarıların korunması konusundaki görüşlerini açıkladı. Zarif özellikle bu ülke insanlarının temel haklarına da vurgu yaptı.
Jane Arnold, İran'ın Afganistan özel temsilcisi Muhammed İbrahim Tahirian Fard ile de bir araya gelerek Afganistan'da barış ve güvenliğin sağlanmasına komşuların rolünün önemini vurguladı ve bunun sağlanmasına kolektif işbirliğinin bir yolunu bulmanın altını çizdi. İran Dışişleri Bakanı'nın Afganistan özel temsilcisi Jane Arnold'un Tahran ziyaretinin sonuçları ile İlkeli ilişkiler hakkında Afgan Dışişleri Bakanı Hanif Etmer ile telefonda da görüştü.
Afganistan Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahirian Fert ülkedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu ve barışa erişimi hızlandırmak için ülkenin çeşitli kesimleri arasında daha fazla etkileşime ihtiyaç olduğunu hatırlattı.
İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'daki barış ve güvenliği İran'daki barış ve güvenlik gibi görüyor. Bu bakışa göre İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri Afganların sahip olduğu ve önderlik ettiği barış sürecine desteklerini ve Afganlar arasında diyaloğu kolaylaştırmak ve ilerletmek için işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıkladılar. Afgan yetkililer de defalarca İran'ın Afganistan'daki barış sürecine desteğini sürdürmesi için çağrıda bulundu.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli haftalık programımızın da bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan Öğrenelim isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'an'ı noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak ve böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlanmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Önce Bakara suresinin 20. ayetinin tilavetine kulak verelim. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında, ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Gök gürültüsü ve şimşek, yağmurun habercisi ve yeryüzünün ve insanların sevinci ve canlılığının vesilesidir. Ancak bu Kur'an herkes için geçerli değil ve sadece bu ilahi rahmetten yararlanmak için hazırlıklı olanlar için geçerlidir. Fakat örneğin yolda kalmış bir yolcu için durum nasıldır? Münafıkların yaktıkları ateşin ışığı ve yine gökyüzünde çakan şimşekler hiçbir zaman münafıkların yollarına ışık tutup aydınlatamadı. Zira ilk ışık uzun ömürlü değildi ve yağmurun işareti olan ikinci ışık da onlar için musibetten başka bir şey getirmedi. İlahi vahiy, münafıkların asla görmeye katlanamadığı ve peygamberden bereketini alma peşinde olmadıkları göz kamaştırıcı bir ışık gibidir. Gerçi münafıklar iman ettiklerini iddia ederek bu nurun ışığından yararlanmaya çalışır. Lakin bu ışık onların gözünü kör eder ve yollarını karanlığa boğar. Kur'an-ı Kerim öyle bir münafıkları rezil rüsva eder ki zorunlu olarak müminlerle birlikte yollarına devam edemezler. Onların ne ilerleyebilecekleri ne de geriye dönebilecekleri yolları vardır. Münafıklar sürekli kaygı ve ıstırap içinde yaşarlar. Kuşkusuz tüm bunlar Allah'a ve müminlere karşı nifak gütmeleri yüzündendir. Ve eğer Yüce Allah onları gerçekten cezalandırmak isterse sadece ilerlemekten geri kalmayıp aynı zamanda görme ve duyma hislerini de kaybederler. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz.
Münafıklar ilahi nuru görmeye katlanamaz ve onlar için ilahi vahiy adeta gözleri kör eden ışık gibidir. Münafıkların kendilerinden nuru yoktur. Bu yüzden müminlerin nuru altında yoluna devam etmeye çalışır. Gerçi münafıklar bazen ileriye doğru adım atar, lakin sonuçta ilerleyemez. Münafıklar amelleri yüzünden her an ilahi gazaba düçar olabilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerikan yetkililerinin bu ülkenin siber saldırılara karşı kırılganlığını itiraf etmesi,
Kanada ile Amerika arasındaki petrol boru hattı projesinin iptali,
Biden hükümetinin göçmen çocukları ailelerine iade etme başarısızlığı
ve Pentagon'un Çin ile mücadele doğrultusunda kapsamlı planını tanıtması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerde, şimdi detaylar.
Amerika Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Amerika'nın sürekli olarak enerji ve elektrik ağının önemli bölümlerinin saldırıya uğraması tehdidiyle karşı karşıya kaldığını itiraf ederek şöyle dedi. Amerika'nın düşmanları ülkenin enerji ağının tamamına veya bir kısmına halel getirme gücüne sahipler. Amerika Enerji Bakanı Jennifer Granholm birçok ülkenin Amerika'ya karşı benzer girişimler peşinde olduğunu iddia etti.
Amerikan Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Amerika'ya karşı yapılan siber saldırılara değinerek şu açıklamada bulundu. Amerikalı şirketler, siber saldırıların sıradan bir hususa dönüşmesi gerçeği karşısında hazır olmalıdır. Son sıralarda Beyaz Saray, Amerika'nın en büyük yakıt transfer boru hattı sayılan Colonial Pipeline'a ve de Solar Windows Technologies şirketine yapılan siber saldırılarının ardından tüm özel kurumlar ve şirketleri yeni siber saldırılar hususunda uyardı ve bilgisayar korsanları tehlikesi hususunda bu şirketlerin sahiplerine uyarı mektupları gönderdi.
Amerika Ulusal Güvenlik Siber İşler Danışmanı Ann Neuberg ise şöyle diyor. Amerika'nın kritik merkezlerinde siber saldırı tehlikesi çok ciddidir. Bazı şirketler ve kurumlarda bilgisayar korsanları karşısında kırılgan durumdalar. Biden hükümeti ve Beyaz Saray üst düzey makamlarının Amerika'nın siber saldırılar karşısında kırılganlığına itiraf etmesine rağmen Amerika zaten dünya genelinde birçok siber saldırıdan sorumlu olduğu söylenebilir. Amerikalılar ne zaman başka ülkelere yönelik siber saldırı gerçekleştirirse bu saldırıyı meşru ve geçerli sayarlar. Bunun açık ve net örneği İran'ın nükleer tesislerine yapılan Stuxnet kötü amaçlı yazılımdı. Halbuki rakip ve hasım ülkelerin Amerika'ya yaptığı siber saldırıları gayrimeşru ve geçersiz sayarlar. Halbuki siber saldırılar çift taraflı bıçak gibiler ve Amerika karşısında da kullanılabilirler. Bilgisayar korsanlığı dahil siber saldırıların çoğu, özellikle siyasi, askeri ve endüstriyel boyutlar taşıyan kritik bilgilerin elde edilmesi, rakip ülkelerin tesisatlarını sabote etme, dinlemek veya şantaj amaçlıdırlar.
Aynı zamanda Amerika'ya geçmişte görünmemiş siber saldırıların yapılması, Amerika'nın dünyanın en güçlü siber güç olma iddiasını sorgulatmış ve bu iddiaya ağır darbeler indirmiştir. Amerika Senatosu İcra Kurulu Başkanı Karen Gibson, Washington'a yönelik siber saldırı tehdidinin 6 Ocak saldırıları tehdidinden çok daha büyük olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu. Bir başka grubun başkente saldırmasından ziyade siber güvenlik hususunda kaygılıyım.
Son dönemde Amerika'ya yapılan saldırılar Washington'un siber kabiliyetlerini ve güvenliğini ister savunma ister taarruz alanındaki kabiliyetlerini ve imkanlarını geliştirmek doğrultusundaki geniş çaplı çalışmalarına ve çabalarına rağmen Amerika'nın düşmanları ve rakiplerinin de bu gelişmeye uygun olarak kendi siber kabiliyetlerini geliştirdiklerini ve pratikte Amerika'daki federal hükümet kurumlarına, özel şirketlere ve Amerika'nın altyapı ve kritik tesislerine felç edici ve kesin siber saldırılar gerçekleştirebildiklerini gösteriyor.
Trump hükümeti Eylül 2018'de yeni siber güvenlik ulusal stratejisini tanıtmıştı. Bu belgede federal hükümetin siber alandaki savunma öncelikleri belirlenmiş ve yabancı bilgisayar korsanları önemli bir tehdit olarak ele alınmıştır. Bu belgede yabancı bilgisayar korsanları ve sanal grupları Amerika'nın yeni siber güvenlik ulusal stratejisi çerçevesinde taarruza maruz kalacakları hususunda uyarılmıştır. Buna rağmen şimdi de bu tehditlerin içi boş oldu ve Washington'un pratikte Amerika'ya yapılan büyük siber taarruza karşı kafa karışıklığı ve pasiflik içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır. Öyle ki Biden hükümeti siber saldırılar karşısındaki aziyetini dile getirmeye başlamıştır.
Raporlar çevrecilerin geniş çapta karşı çıktığı ancak iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olarak görülen Kanada ve Amerika arasındaki Keystone XL boru hattı genişletme projenin iptal edildiğini gösteriyor. 9 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen projenin inşaatına 2008'de başlanmış ve boru hattının bir kısmı 2010'da yapılmıştı. Ancak şimdi Amerika Başkanı Joe Biden'in projenin 1200 millik boru hattının inşası için gereken orijinal izni iptal ettiğinden Kanadalı enerji şirketi TransCanada projenin durdurulacağını duyurdu.
Kanadalı TransCanada şirketi yaptığı açıklamada şu açıklamalara yer verdi. Çevresel taahhütlere yerine getirmesi ve projenin güvenli bir şekilde tamamlanmasını ve bu projeden güvenli bir şekilde çıkılmasını da sağlamak için çevreciler ve yerli gruplarla daha yakın işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Sızıntı korkuları ve oluşturduğu tehlikeler nedeniyle çevresel gruplar bu projeye başından beri karşı çıkmışlardır.
Çevre uzmanı Gerard Margolis bu hususta yaptığı değerlendirmede şöyle diyor. Biden hükümetinin fosil yakıt projelerine karşı çıkacağını ve yaklaşımını değiştireceğini umuyoruz. Söz konusu boru hattının Alberta'dan Nebraska'ya günde 830 bin varil aktarması öngörülüyordu. Ancak süreç son 12 yıldır çevreciler, toprak sahipleri ve yerli Kanadalı kabilelerin muhalefeti nedeniyle ertelendi. Şubat 2021'de Joe Biden, Keystone boru hattının genişletilmesi konusunda Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile istişarelerde bulundu. O sırada Trudeau boru hattının genişlemesini desteklediğini söylemişti. Ancak Biden projeyi sonlandıracağına söz verdi.
Keystone XL boru hattının genişletilme planı, Kanada petrolünü Amerika rafinerilerine sevk etme kabiliyetini artıracaktı. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama da bu boru hattının genişletilmesine karşı çıkarken, eski Başkan Donald Trump inşaatın devam etmesinde ısrar etti. Şimdi de Biden plana karşı çıkmaktadır. Bazı uzmanlar bu karşı çıkışın ana nedeni olarak yerli petrol üretimine gösterdi. Amerika'da yapılan petrol ithalatının yarısı Kanada'dan geliyor. Bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri bu ülke için önemli bir ortak sayılıyor.
Amerika İç Güvenlik Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre Biden yönetiminin sığınmacıların çocuklarını ailelerine iade etme çabalarında dikkate değer ilerleme kaydedilmedi. Biden'in 20 Ocak'ta göreve başlamasından kısa bir süre sonra başlayan özel çalışma grubu şimdiye kadar sadece 7 çocuğu ailesiyle buluşturabildi. Önümüzdeki haftalarda 29 ailenin daha çocuklarını alması bekleniyor.
Biden'in kararına göre Amerika-Meksika sınırında Trump döneminde ailelerinden ayrılan çocukların iadesine ilişkin özel bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Trump yönetiminin sıfır tolerans politikası ve sınırı geçen yasa dışı sığınmacıların yargılanmasının ardından 2018 ilkbaharından bu yana binlerce mülteci ailenin çocuklarından ayrıldı. Trump çocukları ebeveynlerinden ayrılma emrini Amerika Birleşik Devletleri'ne giren göçmenlere caydırıcı eylem olarak gördü. Amerikalı düzenleyicilerin ve gözlemcilerin ayrıca sığınma hakları savunucularının çalışmalarına göre ailelerin ayrılması bu tarihten önce bile başlamış ve o zamandan beri devam etmiştir.
Demokrat Senatör Jeff Merkel bu hususta yaptığı açıklamada ebeveynlerinden ayrılan bu çocukların çoğu psikolojik zararlar görmüşlerdir diyor. Biden hükümetinin sığınma savunucuları çalışma grubu tarafından toplanan bilgileri ve mevcut davalara göre sınırda yaklaşık 3900 çocuk ebeveynlerinden ayrılmış ve bunların yaklaşık 1800'ü ailelerine iade edilmiştir. İlginçtir ki bunların neredeyse tamamı çalışma grubu oluşturulmadan önce gerçekleşmiştir. Aileden ayrılan çocukların toplam sayısı bilinmemekle birlikte Amerika Dışişleri Bakanlığı raporu bu sayının 2000'den fazla olduğunu tahmin ediyor.
Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon çarşamba günü yayınladığı bildiride Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Pentagon'daki Çinli çalışma grubu tarafından yapılan tavsiyelere dayanarak Pentagon'un her düzeyinde çabalara başlaması talimatı verdiğini bildirdi. Lloyd Austin bu hususta şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Önerdiğim programlar daha geniş olan Amerikan yönetiminin Çin'e yaklaşımının bir parçasıdır ve üzerinde çalışımız ulusal savunma stratejisinin şekillenmesine yardımcı olacak.
Lloyd Austin, planların Pentagon'un Çin ile mücadelede müttefikler ve ortaklar ile yakın çalışmasına olanak sağladığını iddia etti. New York Times son zamanda Amerika hükümetinin 2022 mali yılı için önerdiği bütçedeki planlara atıfta bulunarak Pentagon'un Çin ile olası bir savaşa odaklandığını yazdı. Bu bütçede Amerika Savunma Bakanlığı için $715 milyar ayrıldığı iddia edilmişti.
Amerika askeri bütçesi Biden yönetiminin ortak noktasını isyancı gruplarla savaşmaktan, gelişmiş gemi ve uçaklarla donatılmış ülkelerle olası geleneksel savaşı hazırlamak için kaynaklara kaydırdığını gösteriyor. Çin listenin başında yer almakta ve ardından Rusya gelmektedir. Bu rapora göre Amerika donanması, kara ve hava kuvvetleri, Çin ve Rus tehditlerine karşı hipersonik silahlar geliştirmektedir. SAILS olarak bilinen Amerikan donanması odak noktasını değiştirmeyi planlıyor. Bu kapsamda sözde terörle mücadele eden Çin ve Rusya gibi dünya güçlerinden gelen tehditlere karşı koymaya odaklanmaya çalışmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran,